أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مسند الشهاب 877 حديث. من قتل دون دينه فهو شهيد. Benzer 3 hadis daha var. Birlikte okuyalım. 878. Men gutile dune demihi fehuve şehit. Canı uğrunda öldürülen şehittir. 880. Men usibe dune ehlihi fehuve şehit. Ailesi uğrunda öldürülen şehittir. Ve 881. Men gutile dune malihi fehuve şehit. Malı uğrunda öldürülen şehittir. İslam dini şehadet konusunu, şehitlik konusunu böyle de anlatır. 1. Sadece Allah'ın kelimesi, yani Allah'tan başka ilah yoktur. İnsanlar bunu kabul edip ona kul köle olmalıdır. Kelam-ı ilahisi, tevhid kelimesi, şehadet kelimesi dediğimiz bu kelimenin zaten aslı yüce de, daha bir yüce olsun, onu yücelten ben de olayım diye canını ortaya koyan, can veren insanlara şehit denir. Ama bir de o uğurda olanlar, o yolda olanlar, her ne kadar o anda hani atların ayaklarının biçildiği, kanların döküldüğü sıcak savaşın dışında da İslam insanın şehadetinden söz eder. İşte burada onlardan 4 konu. Dini uğrunda öldürülenler. Canı uğrunda öldürülenler, ailesi uğrunda öldürülenler ve malı uğrunda öldürülenler. Ama bunlar savaş ortamının dışında gerçekleşirse bunlara hükmi şehit diyoruz. Yani şehitler hani yıkanmadan, kefenlenmeden defnedilirlerdi ya, bunlar yıkanarak, kefenlenerek defnedilir. Fakat onların şehit olduklarını kabul ederiz. Fakat hani İslam dininde karın ağrısından dolayı ölenlerin şehadeti, bir çökük altında kalanların şehadetinden söz edilir ya, işte bu gibi canı uğrunda, ailesi uğrunda, malı uğrunda ve dini uğrunda ama bizzat cephede değil, savaş ortamında öldürülenlerin de şehit olduğunu görüyoruz ve o zaman bunlar gerçek şehittir. Yani savaş ortamındasınız, o anda siz cepheniz evinize yakın ya da aileniz size yakın bir konumdasınız, malınız, yani hatta cephaneniz manasına malınız, koyununuz, keçiniz manasına malınız, ekmeğiniz, kumanyanız manasına malınız yanınızda, onları muhafaza etmek adına sizi öldürdüler. Kafirler, harbiler, savaş halindekiler sizi öldürdüler. Elbette o zaman da şehitsiniz. Yani bir insan eğer dinini koruma konusunda ölümle karşılaşmışsa, Allah'ın koru dediği dini korumak zorundayken öldürülmüşse, canını Allah'a kullukta kullanacakken, bunu korumak için görevlendirilmiş manasına görev başındayken canı uğrunda öldürülmüşse ya da ailesini koruması gerekiyordu, hem onların cennete gitmesi için uğraşacak hem de cehennemden kurtulmaları konusunda savaşacaktı, işte bu savaş halindeyken öldürülmüşse, malı uğrunda öldürülmüşse kişi, yani Allah'ın kul ol diye kendisine emanet ettiği malını muhafaza etmek için çabalarken öldürülmüşse, yani kulluk için ekmek teknesi bildiği, malı karşısında, malıyla birlikteyken onu korumak adına, onunla birlikte olmak adına Allah'ın emanetini muhafaza etmek adına öldürülmüşse, işte o zaman şehittir. Tekrar okuyorum. Dini uğrunda öldürülenler, canı uğrunda öldürülenler, ailesi uğrunda öldürülenler ve malı uğrunda öldürülenler şehittir. 879. Men kaddara razakahullah ve men beddara haramahullah. Allah ölçülü davranarak harcayanı her türlü nimetleriyle rızıklandırır. Saçıp savurup kendini ve malını çarçur edeni ise mahrum bırakır. Böyle bir kural öğreniyoruz bu 879. hadisten de. Yani İnsanlar eğer Allah'ın kendilerine verdiği rızkı, yani el ayak göz kulak gibi bedeni rızkını ya da ekmek su gibi madde planındaki bütün rızıklarını hatta nefesini bile, bakışını, görüşünü, konuşmasını, bütün imkan ve fırsatlarını Allah'ın kendisine takdir ettiğini, Allah'a kullukta dengeli davranıyorsa, işte o adama Allah nimetlerini verir ve rızıklandırır. Daha verir ve fazlalaştırır. Yani kulluk imkanlar lütfeder Allah ona. Ama kimde saçıp savuruyorsa, çarçur ediyorsa, dengeli davranmıyorsa, ölçülü hareket etmiyorsa, Allah da onu mahrum bırakır, o nimetleri elinden alıverir. Yani bize verilenler bizim için bir imtihan konusudur. Verdiği nefesten ya da ekmek ve sudan başlayın, geri kalan bütün imkan ve fırsatlara kadar yeniden düşünün. Allah bunları bize imtihan için veriyor. Ama bakın ki bu imtihan için verilen nimetlerin kadru kıymetini bilen kazanacak, lakin bilmeden harcayanlar da kaybedecekler, sonunda mahrum kalacaklardır. Tekrar okuyorum. Men kaddara razakahullah ve men bezzara haramahullah. Allah ölçülü davranarak harcayanı her türlü nimetleriyle rızıklandırır, saçıp savurup kendini ve malını çarçur edeni ise mahrum bırakır. 882. Men katele usfuran abefen ca'e yevmel kıyameti ve lehu surahun indel arş tekul ya Rabbi sel hâza fî me gateleni fî gayri menfaatin. Bir serçeyi gereksiz yere öldüren kimseye kıyamet günü o serçe arşın yanında bir çığlık kopararak gelir ve şöyle der: ya Rabbi, bu adama beni faydalanmayacağı halde niçin öldürdüğünü bir sor. Allahu Ekber, estağfirullah. Sizin de var mı öyle öldürdüğünüz şeyler? Hiç faydalanmayacağınız halde? Yani zaman mı öldürdünüz, mekan mı bilmem, fırsatları mı öldürdünüz ya da nice değerleri mi kaybettiniz bilmem ama bakın enteresan bir örnek sundu aleyhissalatü vesselam. Bir serçe ve bir adam onu öldürmüş. Yani kadınlar öldürmez mi diye örneği erkekten verdiğime bakmayın. Çünkü ifade böyle olsa gerek, daha hoş duruyor. Yani eğer siz bir serçeyi ondan faydalanmayacağınız halde öldürmüşseniz ama sen bir serçe öldürünce daha iyi Müslüman olmak için bir yerde kullanacağını iddia ediyorsan ben onu bilmiyorum nerede kullanılır. Ama iyi düşün, o serçeyi öldürmek sana cennet konusunda, mizanın ağırlaşması, mezarın genişlenmesi konusunda eğer bir fayda sağlamamışsa ama neden öldürdün? Yarın bir çığlıkla arşın yanında Allah'a diyecekmiş ki ya Rabbi sor ver bu adama beni neden öldürdü? Çünkü benden hiçbir faydalanacak imkanı yoktu aslında diye. Bir de bu serçe değil de öldürdüğü çocuğuysa, hani diri diri toprağa gömdüğü dün için, belki bugün için söylersek diri diri toplum bataklığına, ekran bataklığına ya da bilmem ne bataklığına gömülen çocuklar da yarın soracaklar mı ki Allah'a? Ya Rabbi bir soru ver bu adamlara, bu babalarımıza, bu velilerimize, bu yöneticilere. Acaba bizi neden öldürdü bunlar? Oysa sen bize hayat vermiştin, bizim dirilmeye hakkımız vardı, biz de senin dininle dipdir ayakta duracak ve cennet hak edecektik. Bunlar da bizimle imtihan oluyorlardı ve cennete gitmeleri gerekiyordu. Acaba neden öldürdüler bizi diye soru verecekler mi? Çünkü Müslüman yapılan her şey konusunda bunu düşünmelidir. Neydi endişen? Elbisenin rengi, duvarın badanasının rengi, uzunluğun, hacmin, bilmem hangi hadde oluşu veya hangi ölçüde oluşu. Sen aklına gelenleri say, ben sende gördüklerimi sayacak imkanım yok. Sen bilirsin kendini daha iyi. Ama düşünür müsün, neden onun peşinde koştun, sor kendine. Ne kârın vardı da? Hani o senin onsuz olmaz dediğin şeyler, şu marka olmalı, bu ebat olmalı, bu tip olmalı, bu şekil olmalı dediğin şeyler, hani sofrada, yemekte, içmekte ya da giyimde, kuşamda veya evde, barkta, bağda, bahçede, kaldırımda, indirimde, hayatın hangi kademesinde olursa olsun senin aman ha diye peşinde koştuğun, kendince kurallar koyduğun, onu çözmek için kendini vakfettiğin, nice günler kafa yorduğun konular var ya, Allah için düşünür müsün? Onlar senin için mezarda genişlik, mizanda ağırlık imkanı verecekler mi? Bir şey, bu şey ne olursa olsun, bir kalem gibi, bir iğne gibi bile düşünün, en küçükten en büyüğe bir şey birinde varsa, olmayana göre o kişi o şeyle birlikte olduğundan dolayı cennete bir adım daha, bir karış daha, bir parmak daha yakınsa o şey onun için gereklidir, olsun, faydalıdır. Ama onun dışında, yani insana cennet kazandıran her şey faydalı, cehennemden uzaklaştıran her şey faydalıdır. Bunun dışındakiler boştur ve biz yarın o boşlardan imtihana çekilecek ve denilecek ki bize neden yaptın, hiçbir faydası yoktu, neden peşindesin? O zaman şöyle bir haftalık hayat programımızı kontrol için önümüze sersek. Cumartesiden mi başlarsınız, pazardan mı? Pazartesiden, salıdan mı başlarsınız bilmem. Ama bir haftalık programı şöyle bomboş olarak önünüze koyun. Bunun içinde yapılan amelleri üç ayrı renge boyasanız en kaba tasnifle. Size yaptığınız için doğrudan cehennem kazandıran amelleri kırmızıya boyayın. Size doğrudan cennet kazandıran amelleri yeşile boyayın. Size ne cennet ne cehennem kazandırmayan amelleri de beyaza boyayın. Peki, bir dua kastıyla desem uygun mu, amin der misiniz? Sizin programda kırmızıya boyanmış ya da bir çizgi olarak bile işaret edilmiş hiçbir amel olmasın. Allah vermesin, Allah korusun ve Allah kurtarsın. Yani onları yok sayarak bir plan üzerine düşünüyoruz. Yani sizin programda doğrudan siz yaptı diye size cennet kazandıran amelleriniz var. Şöyle cılız çizgiler halinde bazen biraz yekün tutmuş, yeşile boyanmış amelleriniz var. Geri kalan tümünün bembeyaz olduğunu görüyorsunuz. Yani hakim renk beyaz gibi değil mi? Boş işler gibi değil mi? Faydalanmayacağınız şeylerle ömür tüketmişsiniz değil mi? Allah korusun. Ama yarın denilmeyecek mi bu boş işleri neden yaptın diye? Tekrar okuyorum. Men katela usfuran abesen. Câe yevmel kıyameti ve lehu surâhun indel arş. Tekul, ya Rab, sel hâdâ fîme katelenî fî gayri menfaatin. Bir serçeyi gereksiz yere öldüren kimseye, kıyamet günü o serçe arşın yanında bir çığlık kopararak gelir ve şöyle der. Ya Rabbi, bu adama beni faydalanmayacağı halde niçin öldürdüğünü bir sor. 883. Men kâne âmiran bi mârufin, fel yekün emruhu zâlike bi mârufin. İslam'ın öngördüğü doğruları, yani marufu emretme konumunda olan kişi, kendi uygulamalarını da Allah'ın belirlediği bu güzelliklere, yani marufa göre yapsın. Başkasına emrettiği iyiliği kendisi de uygulasın. Evet, bu işin güzeli, yani bir adam bir iyiliği başkalarına emrediyorsa, elbette kendisini de evleviyetle, öncelikle emrettiklerinin başına alsın. Kendisine de emretsin ama kendisi gücü yettiğince yapmaya çalıştığı halde tam başarılı olamamışsa ben bunu bitirdikten sonra emredeceğim demesin. Çünkü aleyhissalatü vesselama ashab-ı kiram soruyor. Ya Resulallah, marufun tümünü, tamamını, hepsini yaptıktan sonra mı emredeceğiz? Münkerin tümünün tamamından kaçtıktan sonra mı nehyedeceğiz? Aleyhissalatü vesselam, hayır, bilakis siz marufu yapmaya çalışın. Münkerden kaçmaya çalışın ama yapabildiğiniz kadarını değil, tamamını emredin ve tamamını nehyedin diyordu. Demek ki insanlar kendi yaptıkları yanlışın başkaları tarafından yapılmasına göz yumamayacaklar, yapmayın diyecekler. İyi ama sen yapıyorsun denilince sen de bana söyle, evet ben de yapmamalıyım. Hem de ben size yapmayın dedikçe bu kendime de yapmayın anlamına gelecek ve ben ondan kaçmaya çalışacağım diyeceksiniz. Ya da onu yapmaya çalışacağım diyeceksiniz iyi işler için. Sahabeden ya da tabiinden birisi için okumuştum. Şimdi kim olduğunu hatırlayamadım. Eğer o zat gece namazı dediğimiz teheccüde ara vermişse, yeniden başlamak azmiyle imanını güçlendirmek, bir şek ve heyecan kazanmak için talebelerini toplar, onlara teheccüdle ilgili, gece namazıyla ilgili hadisleri rivayet etmeye başlarmış. Yani böylece kendi heyecanı, kendi iştiyak ve sevgisi artıyor. Böylece anlıyoruz ki emredileni yapmaya çalışalım. Bundan dolayı da emredelim. Mesela selama dikkat etmiyor musunuz? Çarşıda, pazarda, girip çıktığınız yerlerde karşılaştığınız insanlara selam vermek konusunda biraz gevşek mi davranıyorsunuz? Önünüze gelene bunu anlatmaya çalışın. Selam verilmesiyle ilgili hadisler söyleyin. Konumlar ve durumlar arz edin. Onlar size ama sen de vermiyorsunuz derlerse işte ben de vermek için anlatıyorum ya Bunu size değil sadece bana da söylüyorum deyin ve devam edin. Ama güzeli neymiş böylece anlıyoruz. Dediğimiz güzellikleri yani maruf olanı Allah'ın istediği bir hayat programını hem başkalarına emredelim hem de kendimiz yapmaya çalışalım. Tekrar okuyorum. Men kâne âmiran bi marufin felyekun emruhu zâlike bi maruf. İslam'ın öngördüğü doğruları yani marufu emretme konumunda olan kişi kendi uygulamalarını da Allah'ın belirlediği bu güzelliklere yani marufa göre yapsın. Başkasına emrettiği iyiliği kendisi de uygulasın. 884. Men kâne zâ lisâneyni fid dünya cu'ile lehu yevmel kıyameti lisânâni min nâr. Allah korusun. Estağfirullah. Dünyada dilini hem hayırda hem de şerde kullanan, buna başka, ona başka konuşan iki yüzlü adama kıyamette de ateşten iki dil verilir. Estağfirullah. Yani bir adam ekonomik hayatta filan inanç sistemine göre, siyasal hayatta falanç inanç düzenine göre, toplumsal hayatında falana, bireysel hayatta filana göre, kadınla ilgili filanın ya da malla eşya ile ilgili falanın sözcüsü olarak konuşursa, işte bu adam hatta abdest ve namazla ilgili de Allah ve peygamberin sözcülüğünü yapıyorum iddiasında bulunuyorsa, birden fazla dili var demektir. Yani adam hem realist bir dil, hem rasyonalist bir dil, hem feminist bir dil, hem şintoist bir dil, hem kapitalist bir dil sahibi, hem de aynı zamanda Müslüman bir dil sahibidir öyle mi? Kaç dinin sözcülüğünü yapıyorsa o kadar dil sahibi olacaktır. Peki bu adam bunca dile rağmen hayatını böyle sürdürdü diye, yani iki yüzlü çok dilli oldu diye bu dünyada kalacak zannetmesin. Bu yaptığı işin karşılığının yarın verilmeyeceğini hesaplamasın. Çünkü bu hadise göre kıyamet gününde ateşten iki dil verilecektir adama. Al sana bir hakta kullanasın diye verilen dil, bir de batılda kullandığın için kazandığın dil diye galiba. Allah korusun. Yani bir adam dilini hem hayırda hem şerde kullanıyorsa, hem iyiliğin sözcüsü hem kötülüğün sözcüsü ise, hem Allah'ın hayata karışması adına bir imanın sözcülüğünü yapıyor, hem de Allah'tan yetkiyi alıp sanki başkalarına verdiği o varlıkların sözcülüğünü yaptığı bir dil sahibi ise, bu adam kıyamet gününde iki dil sahibi olarak hem de ateşten iki dil sahibi olarak hesaba çekilecektir. Tekrar okuyorum. Men kâne zâ lisâneyni fid dünya cu'ile lehu yevmel kıyameti lisânâni min nâr. Dünyada dilini hem hayırda hem de şerde kullanan, buna başka ona başka konuşan iki yüzlü adama kıyamette de ateşten iki dil verilir. 885. Men kâne fî hâceti ahîhi kânallâhu fî hâcetihi. Kim Müslüman kardeşinin ihtiyacını karşılarsa Allah da onun ihtiyaçlarını karşılar. Bunu bir başka ifadeyle biz hadis kitaplarında görüyorduk. Vallahu fî avnil abdi mâ kânel abdu fî avni ahîhi. Bir Müslüman, Müslüman kardeşinin yardımında olduğu sürece Allah da onun yardımında olur. Burada da kelime şöyle, kim Müslüman kardeşinin ihtiyacını karşılarsa Allah da onun ihtiyaçlarını karşılar. Bir Müslümanın ihtiyacını ola ki, yani bir Müslüman kardeşiniz var, çocukluktan beri seversiniz, beş vakit namazına mı dahasını söyleyin, beş vakit namazı camide kılmaya dikkat eder, hatta yılın 40 gününü de haremde kılmak için canını başını her şeyini feda eder bir adamdır. Zekatına öyle titiz davranır ki kılı 40 yarar ve birini verir. Yani adam bu kadar titiz davranır bir Müslüman kardeşinizdir. Ama insandır ya, aklına gelmiştir. Öyle takılmıştır, belki bir takıntısıdır mı diyemeyeceğim ama yani negatif ya da küçük görecek, kötüleyecek bir kelime ağzımdan çıkmasın diye uğraşıyorum, anladınız herhalde. Adam dünya insanlarının tarihten beri insanlık tarihinde kullandıkları çalgı aletlerini şöyle bir koleksiyonunu yapmaya çalışmış, halen de yapmak için canını veriyor, malını veriyor, uğraşıyor bir adam ve siz bu adam için hani duydunuz Endonezya'da ya da Brezilya'da, Hindistan'da ya da Pakistan'da bir çalgı aleti varmış, Hadi kardeşime yardımcı olayım diye gittiniz, onu da ona getiriverdiniz. Koleksiyona bir tane daha ilave ettiniz, öyle mi? Nereden mi çıkardın böyle bir örneği? Söyler misiniz? Müslümanların ihtiyaçlarını kim belirliyor bugün? Koleksiyon merakları değil mi? Ben şu kadar söz söyledim, bu kadar şiir okudum, bu kadar masal dinledim, bu kadar film seyrettim diye insanlar kendi ihtiyaçlarını kendileri ya da kendileri gibi birileri belirlemiyorlar mı? Evin bu köşesinde şu olmalı, bu bucağında bu olmalı diyenler. Yani kapitalist dinin gereği piyasada üretilen eşyanın sergi salonu gibi evlerimizde yaşamaya mahkum edilen bizlerin ihtiyaç mantığına ne demeli? Sofradaki ihtiyaç maddeleri, dolaplardaki ihtiyaç maddeleri, kafa ve gönülde ihtiyaç duyduğumuz şeyler, teknolojik dünyanın bize yutturduğu veya dayattığı ihtiyaç maddeleri ya da bilmem hangi ihtiyaç birimlerinin neler olduğunu ben tespite imkanım yok. Bunu aziyetimin ifadesi olarak rahatlıkla söylüyorum. Ondan dolayı siz İslam'ın size ihtiyaçtır dediği herhangi bir birim konusunda bir Müslümanın size yardım etmesini düşünün ya da sizin bir başka Müslümana İslam'ın ihtiyaç dediği bir konuda o ihtiyacı karşılama durumunda olmayı prensip edinin, gayret edinin, ona bu konuda yardımcı olun da Allah da sizin ihtiyaçlarınızı karşılasın. Değilse adam kendi kendine ihtiyaç belirleyecek, liste çıkaracak, sonra siz onları karşılamak için kendinizi feda edeceksiniz. Allah da sizin hangi vadide helak olacağınıza bakmayacak elbette, Allah korusun. Tekrar okuyorum. Men kâne fî hâceti akîhi kâne Allahu fî hâcetihi. Kim Müslüman kardeşinin ihtiyacını karşılarsa Allah da onun ihtiyaçlarını karşılar. 886. Men kâne vaslaten li akîhil müslim ilâ zî sultânin fî menheci birrin ev teysîri asîrin e'ânehullâhu alâ icâzeti sırâti yevme tüdhadu fîhil akdâm. Bir iyilik yapmaya yönlendirmek suretiyle ya da zorlu bir durumun kolaylaştırılması maksadıyla bir üst makamdakilerle yani yetkililerle Müslüman kardeşi adına aracılık yapan, ilgi ortamı oluşturan kimseye bütün ayakların tökezleyeceği sırat köprüsünden geçişinde Allah yardım eder. Allahu Ekber. Bilmem ki anlayabildiğim kadarıyla durum zaman ve mekanı mı ilgilendirir yoksa insanı mı ilgilendirir bilmem. Yani herkes için her zaman ve mekanda mı geçerlidir yoksa kimi zaman ve kimi mekan şartlarıyla kimileri için mi geçerlidir bilmem ama anladığım kadarıyla bir Müslüman kardeşine yardım edecek. Ama bu yardım o konuda yardım edecek bir adama ulaşması konusunda olacak. Yani ya bir iyilik yapmaya yönlendirme konusunda ya da zorlu bir durumun kolaylaştırılması konusunda olacak. Demek ki bir Müslüman bir hayır yapmak, bir iyilik yapmak, Müslümanca bir hayatı yaşamak konusunda zorlanmışsa ya da bir Müslüman bir hayır yapmak, bir iyilik yapmak konusunda bilgiye, yönlenmeye, yönlendirilmeye muhtaçsa ya da darda ve zorda kalmışsa, imkansız bir durumdaysa, işte bu iş konusunda ona yardım edecek bir yetkiliye, onu ulaştırmak konusunda bir Müslüman kardeş yardımcı olursa, Allah da bütün ayakların tökezleyeceği sırat köprüsünden geçişte o kula yardım edecektir. Öyleyse bize düşen önce Allah'a kulluk konusunda, Allah'ın iyilik dedikleri konusunda bilgilenmemiz. Acaba Allah bizim hangi konuda kime yardım etmemizi istiyor ya da yapılan işe ne zaman yardım diyor, ne zaman zulüm diyor. İşte bunu bilelim. Eğer karşımızdakini işini kolaylaştırınca onu cehenneme doğru sevk ediyor ya da cehenneme yuvarlanmasına yardımcı oluyorsak bunun vebalini baştan bilelim. Demek ki biz bir Müslüman kardeş olarak Müslüman kardeşimizin cennete gitme yolunda zorlanmasını kolaylaştırmaya ya da yapacağı iyiliği yapmasına yardımcı olmaya çalışacağız. Buna kendi gücümüz yetmezse, biz bu işe imkansız durumdaysak, buna imkan dahilinde olan birisini biliyorsak ya da o bize bildirmişse, onunla arasında aracı olmamız da bizim için o iyiliği yapmaya yardımcı olmamız demektir. İşte böyle yaparsak, onu böyle birisiyle tanıştırırsak, onunla arasına köprü kurarsak, Allah da cennetle aramıza köprü kuracak, sırat köprüsünden geçerken bizim kolay geçmemizi sağlayacak, bize yardım edecektir. Tekrar okuyorum. Men kâne vasleten li ahihil müslim ilâ zî sultânin fî menheci birrin ev teysir asirin e'anehullâhu alâ icazeti sırâtı yevme tuthadu fîhil akdâm. Bir iyilik yapmaya yönlendirmek suretiyle ya da zorlu bir durumun kolaylaştırılması maksadıyla bir üst makamdakilerle yani yetkililerle Müslüman kardeşi adına aracılık yapan, ilgi ortamı oluşturan kimseye bütün ayakların tökezleyeceği sırat köprüsünden geçişinde Allah yardım eder. 887 Men kâne yu'minu billâhi vel yevmil âhir fel yükrim cârahu. Bu hadisin bir de şöyle sunulanı var. Men kâne yu'minu billâhi vel yevmil âhir fel yuhsin cârahu. Bir de şu şekilde söyleneni var. Men kâne yu'minu billâhi vel yevmil âhir felâ yu'zi cârahu. Hemen itiraz mı ediyor kimileri yoksa? Yani Allah aşkına peygamber hangisini söylediyse onu söyleyin de anlayalım mı diyenler var. Bilmem ki sen tespit et. Edemediysen seninki kolay değil mi? Reddet kurtulursun galiba. Ben öyle bilmiyorum. Ben Aleyhissalatü Vesselam'ın bunların üçünü de söylediğine inanıyorum. Çünkü doğrudan ulaşma imkanım olmayan peygamberle beni ulaştıran hadis imamları bunları böylece rivayet ediyorlar. Kaldı ki Aleyhissalatü Vesselam'dan ben yine böyle bir hadis rivayeti olarak şunu öğrenmiştim. Geliyorlar biraz hüzünlü ve dertli bir biçimde ya Resulallah diyorlar. Biz senden duyduğumuz sözleri aynısı aynısına, kelimesi kelimesine, harfi harfine nakletmek istiyoruz ama bazen beceremediğimizi, bazen takıldığımızı, bazen başka bir kelimeyle ifade ettiğimizi zannediyor ve korkuyoruz. Yoksa rivayet etmeyelim mi diyorlar. Ashaba karşı Aleyhissalatü Vesselam'ın rahmet tecellisi bir ifadesi var. Hayır diyor ama haramı helal, helalı haram kabul etmemek, ifade etmemek şartıyla. Yani dini değiştirecek bir tarzda değişiklik elbette yasaktır ama aynı şeyleri farklı kelimelerle ifade etmişlerse buna elbette aynen hadis gözüyle bakıyoruz. Nitekim asr-ı saadette peygamber döneminde kullanılmadığını zannettiğiniz bir kelime hadiste geçiyorsa o sonradan onu bize rivayet eden ravilerin dönemine ait bir kelime olarak mananın intikalini sağlayacak bir seçimle o hadise girmiştir. Yani anlaşılan ve anlatılan aynı şeyse biz yine ona hadis gözüyle bakıyoruz. Burası da öyle. Kim ki Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa, bu klasik bir tercüme biliyorsunuz. Ama bunu şöyle atsak ne dersiniz? Kim ki Allahu Teala'nın Rab ve İlah olduğuna inanıyorsa, hayata program yapma yetkisini kabul ediyor, kulu kölesi olacağımız her dediğini dinleyeceğimiz, hayatımıza karışmaya tek yetkili olarak Allah'ı kabul ediyor ve bu inanç doğrultusunda yarın ahirette hesaba çekileceğini de kabul ediyorsa, Allah'ın Rab ve İlah olduğunu kabul ediyor, ahiret gününe bu dünya hayatının sonunda bir hesabın var olduğuna da iman ediyorsa, işte o kişi birinci bölümde fel yükrim cârahu, ikinci bölümde fel yuhsin cârahu, üçüncü bölümde de felâ yü'zi cârahu yapsın. Yani bunlar aynı şeyler aslında. Ya bir, İslam'ın ikram dediğini komşusuna sunsun ya da ikincisinde İslam'ın güzel dediği davranışla komşusuna muamele etsin ya da üçüncüsü komşusuna kesinlikle eziyet etmesin. Yani ikram ederek güzel davransın. Öyleyse üçünü şöyle birleştiriyoruz. Yeniden okuyorum. Allah'a, onun tek Rab ve ilah olduğuna, ahiret gününe, bu dünya hayatının sonunda bir hesabın var olduğuna iman eden herkes komşusuna ikram etsin. İslam'ın belirlediği şekilde onların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışsın. Onlara iyi davransın, eziyet etmesin. Öyleyse bunların üçünü şöyle birleştirebiliyoruz. Yani bir Müslüman eğer Allah'ın hayata karışma yetkisine iman ediyorsa, yani ilah olduğuna, Allah'ın hayata program yapma yetkisine iman ediyorsa, yani Rab olduğuna, böylece Allah'ın istediği gibi yaşamaya kendisinin kulluk programı olarak imanı varsa ve bunun yarın ahirette bir hesap konusu olarak karşısına çıkaracağına inanıyorsa, işte o zaman bu kişi komşusu konusunda dikkat etsin. Ona iyi davranarak ona ikramda bulunsun. Ya da ona ikramda bulunarak ihsanda bulunsun, iyi davransın. Ve de sakın ona eziyet etmesin. Ama ikramın ne olduğunu da yine İslam'dan öğrenmek zorundadır. Çünkü kendi çocuklarını şirkin ve küfrün ve isyanın gereği nice alışkanlıklarla büyütmeye çalışan bir komşu, komşusunun çocuklarına da ikram etmek için aynı şeylere onları bulaştırıyorsa bu ikram değil, eziyettir. Yani cennet yolunda yürümeye çalışması ve komşunun da ona çekmesi gerekirken kendisi cehenneme gidiyor ya da komşunun da cehenneme doğru sevk ediyorsa bu ikram değil, elbette eziyet olacaktır. Ona da dikkat etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.